Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik, teknik masada Ramazan Duman kardeşimiz de bu programın size ulaşmasında yardımcı oluyor. Muhterem dinleyicilerim, Âl-i İmrân suresinin 8. ayet-i kerimesini okumuştuk en son. Bugün 9. ayet-i kerime üzerinde İnşallah konuşacağız. Rabbimiz bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Rabbena inneke cami'un nas li yevmin la raybe fih. İnnallâhe la yuhliful mi'ad. Sadakallahul azim. Rabbimiz, sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde kesinlikle bir araya toplayacaksın. Doğrusu Allah verdiği sözden caymaz. Muhterem dinleyicilerim, bu ayet-i kerime bir önceki ayet-i kerimedeki Rabbimiz bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize tarafından bir rahmet bağışla, çünkü bağışı pek bol olan yalnız sensin ayetinin devamı. Bu iki ayette dua cümleleri. Daha önceki ayetlerde iki insan tipi anlatılmıştı. Bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in net, anlaşılır, muhkem ayetlerini bırakıp müteşabih olan, farklı anlamlara müsait olan ayetlerini ele alıp bunları dinle sakız yapıp kalplerindeki eğrilik sebebiyle insanların kafalarını karıştıracak, onları fesada, boş şeylerle meşgul olmaya sevk edecek ve bundan bir menfaat devşirecek kimseleri anlatıyordu. Bu fasit niyetli, kötü niyetli ve fesada çalışan kimselerin karşısında da Rabbimiz ilimde derinleşmiş olan takva sahibi mümin kullarını koymuştu. Yani hidayet üzere olup ilimle meşgul olan, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, anlatmaya çalışan insanlar bu iki ayette iki ayrı grup olarak ifade edilmiş. Birisi samimi olarak ayetlere bakıp sonra da bunlardan muhkem olanlara sımsıkı sarılarak müteşabih olanların manasını da Allah'a havale eden ilim sahipleri, bir de bunlara mukabil, bunların karşısında o ayetlerden çeşitli manalar devşirmeye çalışan kalbi eğri büğrü insanlar. İşte hakiki ilim sahipleri takvayla, teslimiyetle Allah'a bağlı kalıp Rablerine o kalbinde eğrilik olan insanları ima edercesine dua ediyorlar. Ya Rabbi diyorlar, bizi hidayete ulaştırdıktan sonra kalplerimizi eğriltme. Bizi imandan sonra küfre, hidayetten sonra dalalete sürükleme. Katından bir rahmet, bir merhamet indir. Buradan şunu da anlıyoruz ki, insanın hidayetten sonra dalalete sürüklenmesi, ilimden sonra fitne fesada düşmesi, tevekkül teslimiyetten sonra, Allah'a bağlılıktan sonra menfaat sebebiyle insanlara yaklaşması, Allah'ın rahmetinden de uzak kalmak. Allah her şeyi bolca hibe eden El-Vehhab'dır. Kişilerin niyetlerine, arzularına, adımlarına göre Allah-u Teala ihsanda bulunur. Fakat gerçek verenin, gerçek hibe edenin, nimetlerin asıl sahibinin, hidayete ulaştıran El-Hadi'nin Allah olduğunu unutmamak şartıyla. İşte ilim sahibi, ilimde derinleşmiş, gerçek takva ve teslimiyete erişmiş o alimler Allah'tan dua ederler. İlk istedikleri Allah'ın hidayetten sonra kendilerini, kalplerini kaydırmaması. Ardından yine o ilim sahipleri, bu sefer 9. ayet-i kerimede zikredilen, "Ey Rabbimiz, sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde kesinlikle bir araya toplayacaksın," buyuruyorlar. Yani bu ilim sahipleri Allah'ın huzurunda kıyamet günü, mahşer gününde toplanacağını, bütün insanların yaptıklarının ortaya konulacağını bilen, hayatını, sözlerini, dualarını bununla düzenleyen, bununla istikametlendiren kimseler. Yaptıkları her şeyin önlerine konulacağının bilincinde, şuurunda olan kimseler. Ve yine onlar biliyorlar ki Allah bir söz vermişse, bir vaatte bulunmuşsa o kesinlikle vaadinden caymaz. Bu ifadede ne var? Bu ifadede iman sahiplerinin muhakkak yaptıkları salih ameller neticesinde hidayet üzere sabit kadem kalışlarıyla cenneti hak edecekleri var. Yine küfür üzere, isyan üzere bir hayat yaşayıp insanların önderi mevkiindeyken ilmini, sahip olduğu hidayeti ve imanı kötüye kullanan, kendi kalbi eğrildiği için, kendi kalbi bozulduğu için insanların zihinlerini ve kalplerini de bulandıran kişilere, böyle önder mevkiindeki ilim sahiplerine de Allah'ın azap edeceğini, hatta öncü olmaları sebebiyle kendilerinin peşinden gidip yanlış yollarda hidayeti kaybeden kişilerin de günahlarına yükleneceklerini Rabbimiz vaat etmiş, haber vermiş. Öyleyse iman büyük bir nimet, hidayet büyük bir nimet, aynı zamanda ilim, takva bambaşka bir nimet. Rabbimiz bütün kullarının kendisini bilmesini, tanımasını emrediyor. Fakat kulları içinde kendisinden hakkıyla ancak ilim sahiplerinin korkacağını, onların ilimdeki rüçhaniyetleri, öncülükleri, derinlikleri sebebiyle farklı meziyetlere nail olacaklarını haber veriyor. Bu ayet-i kerimeleri hem Müslüman alimleri açısından düşünürsek böyledir, hem de ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyan alimleri açısından değerlendirirsek böyledir. Nitekim Bakara suresinde ve Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde ehli kitabın, özellikle Yahudi alimlerinin kendilerine verilmiş olan ilahi kitap, yani Tevrat ve Zebur hakkında nasıl dalalet yolları araştırdıkları, onlardan insanları nasıl saptırdıkları, Allah'ın emir ve yasaklarını nasıl uyulmaz hale getirdikleri anlatılmaktadır. Bu Yahudi alimleri kitaptan, yani Tevrat'tan bazı şeyleri onda olmadığı halde kitaptandır diyerek insanlara yaldızlayıp önlerine koymuşlar. Kitapta emredilen veya yasaklanan bazı şeyleri kendi nefislerine hoş gelmediği için, akıllarına yatmadığı için veya menfaatlerini azalttığı için görmezden gelmişler, söylememişler, unutturmuşlar, kelimelerin yerlerini değiştirerek tahrif etmişler ve böylece Allah'ın indirdiği o hak dini tanınmaz bir hale getirmişlerdir. Allah'ın indirdiği dinde hakları olmadığı halde tasarruflarda bulundukları için ve bunu da insanların mallarını haksız yere alıp devşirmek için yaptıklarından Allah'ın cezasını, lanetini hak etmişlerdir. Onlar sahip oldukları ilmi insanlardan gizlemişler, sahip oldukları ilimlerle amel etmeyerek kitap yüklü merkepler haline dönüşmüşlerdir. Yani ezberlemişler, öğrenmişler, hamallığını yapmışlar, eziyetini çekmişler. Fakat amel etmedikleri için insanlıktan çıkmışlardır. Onlara tabi olan, onların ağzından Allah'ın dinini öğrenmek isteyen, fakat kendisi de en ufak bir gayret gösterip öğrenme zahmetine girmeyen topluluklar da bu cehaletleri ve körü körüne bağlılıkları, taassupları sebebiyle, hatta biraz da menfaatlerine uygun geldiği için o alimleri dinleyip onlardan fetvalar aldıkları için onların dalalet yolunu takip etmişler ve sürüler halinde o alimlerin mefsedet, yani kötülük, çirkinlik, fesat, fitne, fücur yolunda takipçileri olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim, kitleleri yanlış yönelten, onları fesada ve menfaate göre kendi kirli niyetlerine alet eden, Allah'ın ayetlerini, kitaplarını, emir ve yasaklarını eğip büken, kalplerindeki fesat sebebiyle, eğrilik, hastalık sebebiyle hidayet yolunu tanınmaz hale getiren alimlere buğz ettiği gibi, onların peşinden giden, düşünmeden onların haline, hareketine, yaşayışına, ilmiyle amel edip etmemesine, hidayet üzere yaşayıp yaşamamasına bakmadan sadece kuru kuru sözlerine bağlanan kitleleri de Kur'an-ı Kerim eleştirmiştir. Bu hususta ikisinin hidayetten uzaklaşma noktasında ortak bir çizgide buluştuğunu haber vermiştir. İşte bunların karşısında gerek Yahudi alimleri içerisinde, gerekse Hristiyan alimleri içerisinde Tevrat'ı, İncil'i okuyan, Allah'ın emirlerine riayet eden, Allah'tan hakkıyla korkan, gözyaşı döken, niyaz eden, Allah'tan hidayet isteyen, hidayet üzere ayaklarını sabit kılmasını dileyen alimler de vardır. Fakat bunların sayıları diğerlerine nispetle az olmuştur. İnsanlar Allah'ın hakiki dinini anlatan bu alimleri kendilerine zora koştukları düşüncesiyle terk etmişler, yaşadıkları hoppa hayata, yaşadıkları Allah'tan kopuk hayata cevaz veren, prim veren o alimlerin, o sapık alimlerin peşine düşmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim, Bakara suresinde ve şimdi okuduğumuz Ali İmran suresinde bu iki eski dinin alimlerinin hallerini ümmet-i Muhammed'e örnek vermektedir. Ve ey Allah'ın kulları, ey Müslümanlar, sizden önceki kavimler, ehli kitap, onların alimleri ve o alimlere uyan kimseler bu manzaradalar. Siz de aynı şekilde Allah'ın ayetlerini değiştirmeyin, bozmayın. Hepinizi Rabbimiz huzurunda toplayacaktır. Size o kitapları bildiren peygamberleri, o kitabın öğreticisi durumunda olan, muallimi durumunda olan alimleri ve onlara tabi olan nesilleri hepsini Allah huzurunda toplayacak ve o büyük günde herkesi birbiriyle yüzleştirecektir. İşte o anda Allah'ın huzurunda hakkı hak bilip hakkı söyleyen, batılı batıl olarak gösterip insanları batıldan uzaklaştıran kimseler kurtuluşa erecek. Fakat hakla batılı birbirine katıp kalbindeki eğrilik sebebiyle hidayetten uzaklaşan, ayakları kayan ve kendisine tabi olan kişileri de hidayetten uzaklaştıran o kimseler de Allah'ın cezasına müstahak olacaktır. Alimin ve idarecinin sorumluluğu kat kat fazladır. Onun yanlışı katlanarak büyür. O yüzden ilimde takvaya ulaşmayan, ilimde Allah'ın sınırlarını bilmeden ahkam kesen insanlar büyük bir vebal altındadır. Doğruyla yanlışı kendisi ayırt edemeyecek kadar cahil, bu işlerden bir haber kimselerin önüne geçip onları Allah'ın dini budur diyerek sapıtan kimseler elbette kendilerine tabi olanların da günahını yüklenmiş demektir. Böyle insanlar bilerek, isteyerek fani dünyaya, fani dünyadaki menfaatlere tav olmuş, ahiretlerini kendi elleriyle yakmıştır, mahvetmiştir. Rabbimiz o büyük günün dehşetini hatırlatarak hem ilim sahiplerini hem de onlara uyacak, tabi olacak kitleleri, toplulukları uyarmaktadır. Rabbimiz bizi hidayetten ayırmasın. Rabbimiz bizi hakiki, Rabbani ilim ve hikmet erbabının, salih ve sadık kulların etrafında toplasın. Bize tevhidi anlatan, kendisi de tevhidi hissetmiş, yaşamış, o tevhid üzere Allah'a kulluk eden muvahhid alimlerin, mücahid idarecilerin idaresinde bir hayat sürmeyi hepimize nasip etsin. Muhterem dinleyicilerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifle devam edelim. An İbni Abdirrahman Zeyd bin Khalid el-Cüheni radıyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men cehheze gaziyen fi sebilillahi fakat gaza. Ve men halefe gaziyen fi ehlihi bi hayrin fakat gaza. Muttefakun aleyh. Ebu Abdurrahman Zeyd bin Khalid el-Cüheni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah yolunda cihada gidecek bir gaziyi teçhiz eder, donatır, cihad için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılarsa adeta cihada gitmiş gibi sevap kazanır. Cihada giden gazinin arkada bıraktığı ailesine güzelce bakıp onların ihtiyaçlarını karşılayan kimseye de sanki cihat yapmış gibi sevap kazanır. Bu hadis-i şerif Buhari'nin cihat babında, Müslim'de de imare babında yer almaktadır. Ayrıca Ebu Davud, Tirmizi, Nesai benzer bir rivayeti kitaplarına almışlardır. Muhterem dinleyicilerim, bu hadis-i şerif geçen hafta okuduğumuz hadis-i şerifle benzer bir rivayet. Burada da Peygamber Efendimiz savaşa giden bir mücahidi donatan kimsenin, onun ihtiyaçlarını karşılayan bineğini, silahlarını, azık parasını vesaire kendisine veren kimsenin savaşa gitmemiş bile olsa o savaşa iştirak eden, katılan kimseyle aynı sevaba ortak olduğunu haber veriyor. Yine hadisin devamında bir mücahidin, bir gazinin, savaşa katılan bir kimsenin geride bıraktığı ailesine, onların ihtiyaçlarını gidererek sahip çıkan kimselerin de cihat sevabı, gaza sevabı aldığını, o kişiyle beraber savaş etmiş gibi, cihada katılmış gibi mükafatlandırılacağını haber veriyor. Rabbimiz insanları farklı farklı yaratmış. Toplumlarda her tipte, her kabiliyette, her seviyede insan var. Zengini var, fakir var. Beden olarak güçlü olanı var, hasta olanı var. Genci var, yaşlısı var. İnsanlardan büyük bir şevkle savaşa katılmak isteyip imkanı olmadığı için, para bulamadığı için savaş yapamayanlar var. Bir de imkanı olduğu halde bedeni müsaade etmeyen, artık yaşlandığı için, hastalandığı için cihat meydanına çıkamayanlar var. İşte Rabbimiz niyetler nispetinde, imkanlar nispetinde sevapların ortaklaşa olabileceğini haber veriyor. Eğer bir insan samimi olarak cihada katılmak ister de katılamazsa, sevaba ortak olacağı bir takım fırsatlar sunulmuş. Bunlardan birisi bir mücahidi donatmak. Diğeri de savaşa katılmadığı halde savaşa katılan kimsenin geride bıraktığı çocuklarına, ailesine bakmak. Gerçekten savaşa katılan bir insan eğer bütün hazırlıkları tamamsa, yanında askeri olarak ihtiyacı olan her şeyi bulmuşsa, gönül rahatlığı içinde tam teçhizatlı olarak savaşta muvaffak olabilir, muzaffer olabilir. Bir de insanın savaş esnasında gözünü arkada bıraktıran ve geridekileri düşündüren sebep. Yani onlar şimdi aç kalmıştır, şöyle sürünüyordur, böyle sefillik halindedir filan diye tereddütler varsa bir türlü savaşa konsantre olamaz. Savaşta gerekli cesareti, atılganlığı gösteremez. Hep tedirgin olur, hep arkadaki insanları düşünür. İşte İslam cephe esnasında, cepheye giderken savaşçıların donatılmasını nasıl emretmişse, cephe gerisinde ailelerin, çocukların gözetilmesini de bu şekilde emretmiştir. Savaş esnasında yeteri kadar mücahitlere hazırlık yapamayan kimseler, onların geride kalan ailelerine sahip çıkmak suretiyle ondan, o ecirden, o mükafattan pay sahibi olabilirler. Yine Peygamber Efendimizin başka hadis-i şeriflerinde bir insanın cihat esnasındayken ailesine geride bırakması onu nasıl sıkıntıya sokuyorsa, arkada kalan ailesine kötü niyetle bakan, onlara kötülük yapan insanlar da o kadar yerilmiştir. Böylece insanların hem iyilik yaparken yaptıkları iyiliklerin kat kat sevabını alacakları, hem de kötü niyetli, art niyetli olarak düşmanca baktıkları zaman mücahitlerin ailelerine yine kat kat ceza alacakları bildirilmiştir. Her iki halde de o ailesini, vatanını korumak için cephede ölümü göze alan kimselerin, o askerlerin, o komutanların, o mücahitlerin gözünün arkada kalmaması için gerekli asgari şartlar temin edilmiştir. Geçtiğimiz hafta da söylediğimiz gibi bu hadis-i şeriflerde anlatılan ortam daha çok insanların seferberlik haliyle, kendi imkanlarıyla savaşa hazırlandığı, gerideki ailelerine yine kendi imkanlarıyla dönüp gelecekleri zamana kadar bir takım erzak vesaire bıraktıkları dönemle ilgilidir. Daha sonra bu iş, yani askerlik, ordu kurma, düşmanla savaşma işi belli bir grubun profesyonel bir işi haline gelmiş. İslam ümmetinden askerlik ordu teşkilatı adı altında bir müfreze, bir bölük oluşturulmuştur. Savaşa giden insanların silahları, binekleri vesaire devlet tarafından karşılanmış, yine onların geride kalan çocuklarına bakmak da devletin vazifesi olmuştur. Fakat her halükarda dünyanın değişik zamanlarda farklı sıkıntıları, farklı dönemleri olmaktadır. Bu profesyonel ordu içinde de gerektiğinde fedakarca o orduya destek olan, kendi vergisinden, algısından veya kendi imkanlarından, zekatından, sadakasından gerek savaşan kimselere, onlara hazırlanan bombaya, silaha kadar, gerekse onların geride bıraktıkları şehitlerin, gazilerin ailelerine sahip çıkan herkes o savaşa iştirak etmiş, o cihattan pay almış olur. Böylece bu toplumsal bir dayanışmayı ortaya koyar. İnsanlar cepheye giderken ben arkamdaki topluluğu koruyorum ruhuyla hareket ederler. Cephenin gerisinde kalan toplum da bu kardeşlerimiz bizim canımızı, malımızı, namusumuzu korudu. Biz de onların geride bıraktığı ailesine, çoluk çocuğuna sahip çıkalım düşüncesiyle topyekün bir birlik oluştururlar. Cephedeki insan geridekini düşünerek korkak olmaz. Acaba ailem perişan olur mu duygusunu yaşamaz. Sonuna kadar gerektiğinde canını feda etme noktasında atılgan olur. Gerideki aile de biz öyle seçkin, öyle güzel bir toplumdayız ki konumuz, komşumuz, etrafımızdaki insanlar beyimizin, babamızın vefatını veya gazi oluşunu bize hissettirmedi, bizi sahipsiz bırakmadı diyerek büyük bir âli cenaplıkla bize sahip çıktılar diyerek kaynaşma hasıl olur. Bu daha sonraki nesillere, daha sonraki devirlerdeki insanlara da örnek oluşturur. İnsanlar savaşa gitmekten korkmazlar. Ailelerinin başına bir şey gelir diyerek de geriyi arkada bıraktıklarını düşünmezler. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında bir kıssayla, bir menkıbeyle noktalayalım. Geçtiğimiz hafta Ebu Osman Hiri'den bahsetmiştik. Yine ondan bir menkıbeyle bu hafta programımızı neticelendirelim. Ebu Osman Hiri bir gün öğle sıcağında sokaktan geçerken üzerine bir evin damından bir leğen kül döküldü. Yanında bulunan dost ve müritleri bu işe bozuldular ve külü dökene ileri geri laf etmeye başladılar. Ebu Osman yanındakilere şöyle dedi: "Bir şey söylemeyin. Çünkü üzerine ateş dökülmeyi hak eden bir kimseye kül dökülmüşse onun için gazaplanmak caiz olmaz." Muhterem dinleyicilerim, dediğim gibi geçen hafta Ebu Osman Hiri'nin bir ev sahibi tarafından evine davet edildiğini, sonra tekrar kovulduğunu, tekrar çağrıldığını, tekrar kovulduğunu anlatmıştık. Burada da yine onun tevazuunu gösteren bir başka hikaye. Sokakta yürürken üst katlardan birisi aşağıya, sokağa kül döküyor bir leğen boyunca ve o da Ebu Osman Hiri'nin üzerine geliyor. Şimdi burada bir Müslümanın öncelikle başka bir Müslümana zarar vermemesi prensibi var. Bugün de insanlar çok katlı binalarda yaşıyorlar. Zaman zaman pencereden aşağıda kim geçtiğine kimin zarar gördüğüne bakmaksızın eline ne geçerse atıyor. Bu öncelikle bir hastalık. Kendisinden başka bir şeyi düşünmeyen insanların yaptığı, yapacağı bir hastalık. İnsan yukarıdan aşağıya bir şey atmamalı. Başkalarına zarar verecek, yolu kirletecek, insanların geçtiği yerlerde onların rahatsız olacağı şeyler yapmamalı. Bu İslam'ın koyduğu edeplerden, hükümlerden biri. Diğer bir husus, başına böyle bir felaket gelen, durduk yere, sebepsiz yere, suçsuz yere, bir anda kafasında bir leğen kül boşaltılmış olan o Ebu Osman Hiri, bu olayda tepki olarak bizim beklediğimiz, alıştığımız tepkiyi vermiyor. Burada Allah dostlarının şöyle bir hususiyetini dile getirmek lazım. Onlar bir musibetle, bir kötülükle karşılaştıkları zaman o kötülüğün bizzat kendisinden çok kötülüğün arkasındaki niyeti, maksadı, Allah'ın o husustaki muradını göz önünde bulunduruyorlar. Kur'an-ı Kerim'de de bir insanın başına bir kötülük geldiği zaman o kötülük kendi nefsinin yaptığı sebebiyledir buyurulmakta. Yani insanlar iyiliklere kavuştuklarında, nimetlere ulaştıklarında bu Allah'ın fazlu ihsanıdır. Fakat başına bir kötülük geldiğinde o insanın kendisinin yapmış olduğu bir ceza, bir hatanın karşılığıdır. İşte Allah dostları iyilikte de kötülükte de bu işin asıl Halık'ının, yaratıcısının Allah olduğunu bilerek, düşünerek Allah başıma bu kötülüğü gönderdi, bu sıkıntıyı, bu musibeti gönderdi. Benim bunda ne kadar suçum var? Allah beni hangi hatam sebebiyle uyarmaktadır? Ve neticede ben böyle bir musibetle karşılaştığımda nasıl davranmalıyım? Bu soruları sorarlar ve öncelikle Allah'a karşı teslimiyetleri sebebiyle o musibetten, başlarına gelen o kötülükten ders çıkartırlar, ibret çıkartırlar. Diğer bir husus, o kötülük sebebiyle kendilerine zarar vermiş kişilere karşı büyük oranda aynısıyla mukabele etme, ona da aynı cezayı verme yolunu değil, af yolunu, müsamaha yolunu tutarlar. Affetmek, muktedir olduğu zaman karşılık vermemektir. Yoksa aciz kimsenin ben seni affettim demesi, kendi kendini kandırmasıdır. Burada Ebu Osman Hiri'yi seven, onun talipleri, müritleri de ister istemez sevdikleri bir insanın başına bir kötülük gelmesi sebebiyle bir anda paniklemekte ve o kötülüğe sebep gördükleri kişiye tavır koymaktadırlar. Bu da sevginin bir icabıdır. Ancak burada Ebu Osman, evet yapın, o bize böyle yaptı, biz de gidip ona aynısını yapalım veya onun evini şöyle yapalım, böyle yapalım diyerek onları galeyana getirmemiş, onları teskin etmiş, işin hikmetine, işin ibret boyutuna dikkat çekmiş, affı, hoşgörüyü ve Allah'ın kendilerini affetmesi için bir vesileyi onlara göstermiştir. Biz, demiştir, aslında ateşe müstahak bir insanız. Yaptığımız günahlar, kabahatler, suçlar sebebiyle Allah bizim başımıza bugünkü tabirle taş yağdırsa, ateş yağdırsa biz buna layıkız. Ama Rabbimiz lütfuyla bize o hatalarımıza karşılık kül vermiş. Biz bundan şikayetçi olmamamız lazım buyurmakta. Bu da onun tevazusunu göstermektedir. Kısacası insani ilişkilerde daha önce de söylediğimiz gibi Allah dostları af yolunu, hoşgörü yolunu tutmuşlar. İyiliklere karşı kötülük yapanlara bile iyilik yapmaya devam etmişler. Bunları bir huy, bir itiyat, alışkanlık haline getirmişlerdir. Ve bunu sadece sureta insanlar görsün diye değil, gerçekten böyle olması gerektiğini düşünerek, bunu hazmederek, bir karakter haline getirerek yapmışlardır. Rabbimiz onların bu güzel huylarından, bu güzel alışkanlıklarından, karakterinden bizlere de hisseler nasip etsin. Muhterem dinleyicilerim, bu haftada programımızı bu duayla bitirmiş olalım. Gelecek hafta tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.